Ayrım 16. Ah Beyoğlu, vah Beyoğlu. Salah Birsel. Sayfa 221. Cennet Bahçesi. Ayazpaşa'da Park Otel'in bitişiğindeki Park Pastanesi'nin yanından sapıp hep sağa doğru bir Z harfi çizerek yürürseniz Cennet Bahçesi'ne gelirsiniz. Cennet Bahçesi Kazancılar Yokuşu'nun başındaki Namı Kemal İlkokulu'nun üstüne de düştüğü için okulun yanındaki merdivenli sokaktan da oraya çıkılır. Bahçe set settir. Her setten Üsküdar'ın önleri, Kız Kulesi rahatlıkla görünür. Bizim kahve kuşları en arkadaki sette kahve ocağının sağına düşen yerde oturur ve çokluk limonata içerler. Limonata dedikse getirilen bardağın içine konmuş bir parmak turunç reçeli ile bir kaşıktır. Yanında da bir şişe su. Bizimkiler suyu bardağın ağzına kadar doldurur, karıştırır ve elde ettikleri altın sıvıyı yarı yarıya içtikten sonra üstüne yine su boca ederler. Böylece kimi zaman bir yerine iki bardak şerbet içildiği olur. Yerler hep çakıl taşıdır. Bunlar her gün süpürülür ve sulanır. En üst setin bir özelliği de ağaçtan ağaca tente gerilmiş olmasıdır. Aşağıdaki setlerde ise güneşe karşı açılmış büyük, renkli şemsiyeler vardır. Nedir? Şemsiyesiz masalar çoğunluktadır. Cennet Bahçesi genç kuşağın yazlık kahvesidir. Kışın Nisuvaz, Petrograd, Viyana kahvesinde, daha ileriki yıllarda da Suna kahvesinde cigara dumanlarıyla zifir bağlayan ciğerler burada oksijenin ne olduğunu anlar. Daha 1941'lerde dadanmışlardır bu bahçeye. Samim Kocagöz, Sabahattin Kudret, Süavi Koçer, Bebe Lütfü, Cahit Saffet, İlhan Berk hep burada oturur. Daha sonraları Fahir Önger, Oktay Akbal, Nermi Uygur da gelmeye başlar. Behçet Necatigil de ilk 1945'te adımını uzatır buraya. Askerlikten sonra bir ara Zonguldak'ta öğretmenlik yapmış, sonra da bir pundunu bulup kapağı İstanbul'a atmıştır. Oktay Akbal Behçet'le ilk orada tanışır. Oktay'a Behçet'in o gün kendi üzerine nasıl bir izlenim bıraktığını sorarsanız size şu karşılığı verir. Behçet masanın bir köşesine oturmuştu. Kimsenin ondan haberi yoktu. Bizim sanattan konuşma tarzımız, gereksiz gülüşlerimiz, saçma sapan esprilerimiz, başka şairlerle, sanatçılarla eğlenişimiz karşısında duyduğu şaşkınlık yüzünde oku diyordu. Behçet'in ilk günleridir bunlar. Herkesin kendinden başka türlü oluşu karşısında Behçet zaman zaman arkadaşlarına uymak gereğini duyacak ama bir yüz hareketi, bir söz onu her zaman ele verecektir. Ama Behçet'i herkes sevdiği için kimi zaman ötekiler de onun dümen suyundan gidecek ve öfkelendiğini sezdikleri an konuyu başka yönlere çevireceklerdir. İlhan Berk o sıralar Giresun'un Espiye bucağında ilkokul öğretmenidir. Temmuz aylığını aldı mı 1, 2, 3, 4'ünde İstanbul'dadır. Tophane rıhtımına çıkar çıkmaz hemencecik yüksek kaldırımı tırmanır ve Cumbadak Haşet kitap evine dalarak bütün parasını Fransızca kitaplara yatırır. Cennete de koltuğunda, kucağında bir sürü kitapla gelir ve gelir gelmez onları masanın üstüne atar. Bu herkes için gerçek bir şölen olur. İlhan'a merhaba bile demeden kitaplara el atar, onları saatlerce ellerinde evirir, çevirir, şurasından burasından okurlar. İlhan iplik gibi ipince bir şeydir. Ayak ayak üstüne attığı vakit ayakları kadınların saç örgüsü gibi birbirine dolanır. Upuzun boyu üstünde küçük bir kavunu andıran bir başı vardır. Cennetin o lime lime hasır koltuklarına oturur oturmaz da ilk harika sözünü bağışlar. İlhan harikalarını kendine takılanlar olduğu zaman da bol bol kullanmaktan kaçınmaz. Birsel'den bir kez Virginia Woolf'un Deniz Fenerine Yolculuk adlı kitabını almıştır. İki gün sonra kitabı getirince Birsel sorar. Nasıl buldun? Beğenmedim. Sen okumamışsındır onu. Benim için önemli değil. Birsel kitabın sayfalarını karıştırır gibi yapar. Sen bu kitabı okumadın. İçinde yaprakları açılmamış 8 sayfa vardı. Olduğu gibi duruyor. İlhan çılgınca gülmeye başlar. Harika, harika. Birsel hınzırlığını biraz daha ileri götürür. Yahu sen bu kitabı eline bile almamışsın. Çünkü sana söylediğim de doğru değil. Kitabın bütün sayfaları açık. İlhan voleybol topu gibi yerinde zıplar. Harika, harika. İlhan'ın harikalarda en çok Fahir Önger biter. Zamanla o da hoşuna giden şeyler karşısında kıh kıh kıh kıh gülüp harika demeye başlamıştır. Fahir İlhan'ın şiirlerini de çok sever. 1946 yılının Nisan'ında Bugünkü Şiirimiz adlı Gül Destesi'ni yayınladığı vakit orada onun için büyük şiirin kapısını zorluyor diyecektir. Ama Birsel bu yargı karşısında büyük şiirin kapısını zorluyorsa içeri giremediği içindir demek acımasızlığını gösterecek. Fahir de buna yine harika harika diyerek katıla katıla gülecektir. Fahir genç kuşağın ilk aklı başında eleştirmenidir. Sanat yoluna kellesini koymuş ozanları ötekilere yer tutar. Bir gün Birsel'in şiirin ilkelerinde söz konusu ettiği sanat modadır ilkesinden açmış ve Birsel'e şöyle demiştir. Yahu bu senin sanat modadır sözüm toplumcu gerçekçilikle yapılmak istenilen şeyin temelinde de var. Ama kimse bunlar üzerinde durmuyor ve seni haksız olarak suçluyorlar. Eğer sanat moda olmasaydı bugün toplumcu gerçekçilik de ortalarda görünmezdi. Fahir sanatın ne olduğu üzerinde de çok kafa yorar. Kendi düşüncelerine yaklaşan bir söz söylendiği vakitte gözlerine ve burnuna danslar ettirir. Sahilerin işaret parmağıyla da masanın, o söz konusu düşünce masanın üstündeki bir kağıtta yazılıymış gibi üstüne doğru silah atışına geçer. Bak bu çok önemli, çok önemli. İlhan cennet bahçesine gelişinin ertesi günü de kendini sokaklara dar atar ve bin göz bin dudak halinde, bu söz İlhan'ındır, dimdik ayakta duran İstanbul'uyla kucaklaşmaya koşar. Beyazıt meydanından geçerken çılgınlaşır. Edirne kapı tramvaylarında kendinden geçer. Fatih'te Garipler Mahallesi'nde çığlıklar atar. Gülhane Parkı'nda güneş altında uyur. Tüneldeki vagonların ışıklarını görünce irkilir. Kapalı çarşıda zıp zıp zıplar, Süleymaniye ve Ayasofya önlerinde havaya uçar. En çok hoşuna giden şey de sabahın alacasında işe giden insanlardır. Bir de daha erken saatlerde köprünün açılışını bekleyenlere bayılır. Yığın yığın olmuşlar, hepsi köprünün açılmasını bekliyor. Bir anda şehrin dört bucağına akacaklar. Bir anda iki ayrı kıtadaki insanlar gibi. Fatihli ile Beşiktaşlı sarmaş dolaş olacak. İlan budur, her güzel şeye tutulur, onun ardından gitmeye kalkışır. Hayranlık onun sözlüğünde yaşamak anlamına gelir. Soyadı yasasından sonra Nurullah Berk'in soyadına da hayran kalmış ve hemen kendi soyadını Birsen atarak onun soyadını kullanmaya başlamıştır. Bu değiştirme bir kez İlhan'ın işine de yarar ve Tan gazetesine götürdüğü bir yazı Nurullah Berk'in sanılıp yayınlanır. Ama İlhan yazısının parasını almak için gazeteye gittiği vakit durum anlaşılır. İlhan'ın yazısı da bir daha o gazeteye giremez. Bu yanılgıya yol açan İlhan'ın o sıralar, bu tutumu 1953'lere değin sürmüştür, adının başına bir de büyük N harfi oturtmasıdır. Yo, N'nin bu kez Nurullah Berk'le bir ilgisi yoktur. Bu İlhan'ın eski adı Niyazi'den kalma bir şeydir. İlhan o yıllarda en çok Amerikalı ozan Walt Whitman'ı sever. Boyuna onun lafını eder ve şiirlerine onun gibi ad koymaz, sadece üstlerine kendi adını yazar. İlhan tam bir şiir vurgunudur. Birsel onunla baş başa kaldığı vakitler hep şiirden açarlar. Dizenin şiirdeki önemi üzerinde dururlar. Kimi zaman divan ozanlarından da parçalar okur, onlardaki dizeleri incelerler. Günde 10 dize divan şiiri ezberlemek kararı verdikleri de olur ama bunu hiç mi hiç uygulamazlar. Gelin görün ki İlhan İstanbul'a geldikten birkaç gün sonra iyiden iyiye parasız kalır ve haşetten büyük paralarla aldığı kitapları bu kez yüksek kaldırımdaki kitapçılara yok pahasına satar. Ama buna hiç üzülmez. Tersine kitaplardan elde ettiği o birkaç günlük mutluluğu her şeyden üstün tutar. Ertesi yıl aynı şeyi yapmak için de kendine söz verir. 1942 yazında İlhan cennete Osman Turgut Pamirli'yi de getirecektir. O da Giresun'da ilkokul öğretmenidir. Pamirli ilk geldiği gün İlhan'ın Türkiye'nin en büyük ozanı olduğunu ilan etmiştir. Birsel'le dostluğu ilerledikçe ona da yavaş yavaş büyük ozanlarımızdan biri gözüyle bakmaya başlar. Ertesi yıl Servet-i Fünun'da bugünkü nesli kimler temsil ediyor adlı yazısında ise bu büyük ozanların sayısının 9'a yükseldiği görülür. İlhan'la Birsel'den başka Orhan Veli, Oktay Rıfat, Melih Cevdet, Rıfat Ilgaz, Hasan İzzettin Dinamo, Cahit Saffet ve Bedri Rahmi de bu büyük ozanlıktan paylarına düşeni alırlar. Osman Turgut Pamirli çapraşık ve çarpıcı cümle kurmayı çok sever. Birsel için şöyle bir cümle kullanmıştır. Çok iyi bir şiir anlayışına sahip olan Salah Birsel daha pek az örnekler verebilmiş ama bunlarla sanatçı kişiliğini çok egemen bir konuşuşla duyurabilmiştir. Dinamo için de şöyle der. Hasan İzzettin Dinamo çağın bunalımlarını şiire doldurmuş ayrı ve müstesnalarla değil, bir mekanda bir zamanda yaşayan insanlara seslenir. 20. yüzyılda dünya insanları onun okurlarıdır. Bedri Rahmi için söyledikleri ise tam Pamirli vari bir cümledir. Bedri Rahmi Yaradan'a mektuplarında şiire bir çeşit Yunus dili ve edası ile artık göklerde aranması en doğru yol olan Tanrı'nın kaygıları ardından koşar, huzur arar. Doğrusunu söylemek gerekirse o günlerde, şimdilerde de öyledir, genç yazarlar için yazı yazanlar çokluk tanıdıklar, dostlardır. Samim Kocagöz'de 1942 yılının Eylül-Ekim aylarında Servet-i Fünun'a bugünkü şiirimiz adıyla 5 yazı yazacak ve bu yazılardan her birinde bir ozan üzerinde duracaktır. Salah Birsel, Cahit Saffet, Cahit Külebi, Rıfat Ilgaz, A. Kadir. Nedir bu yazılar sözü edilen ozanları memnun ederse de adı anılmayanları da küplere bindirir. Dahası bu yazıyı yazanların çevresinde bir düşmanlık duygusunun belirmesine yol açar. Ama kimse buna aldırmaz, yazılar da birbirini kovalar. Birsel'in Melih Cevdet'le tanışması da cennette olmuştur. 1941 yazı mıdır ne, bir gün Sabahattin Kudret onu Beyoğlu'nda yakalayarak cennete getirmiştir. Melih sarı saçları, sarı bıyıkları ve tombul yanaklarıyla Türk'ten çok bir Alman baronunu andırır ve cennettekileri sıkmamak için hoş şeyler anlatmak ister. O gün bir polisin Beyoğlu'nda bir yan kesiciyi enseleyişini çok tatlı bir biçimde öyküler. Polis yan kesiciyi yaka paça götürmek isteyince yan kesici silkinmiş ve polise şöyle demiştir: "Yakamdan tutma, sinirlenirim." O gün Orhan Veli'nin çıkardığı Garip üzerinde de bir hayli durulur. Birsel Melih'in sözlerinden Orhan Veli'nin Garibi arkadaşlarının onayını almadan çıkardığını anlamıştır. Melih'in Garip'teki ön sözde gerçeküstücü bir şiirin savunusu yapılmasından hoşlanmadığı da görülmüştür. Cennettekilerin konuyu çokça sağa sola evirip çevirmesine karşın Melih'in ağzından arkadaşını küçültecek bir söz çıkmaz. Cennetteki konuşmalar iyice kızışmaya başladığı vakit kahve ocağının önünde Cahit Saffet görünür ve ayakta kendisine ses edilmesini bekler. Oturanlar "Cahit, Cahit!" diye seslenince de hemen onlara doğru gelir ve onları görememiş olmasının nedenini açıklar. "Tüh, Allah kahretsin, hala dünyayı karanlık görüyorum, sizi de göremedim. Dublajdan geliyorum, Amerikan filmlerini Türkçeleştiriyoruz. Stüdyo öyle karanlık ki gözlerim bozuluyor. Gerçi 10 mumluk kırmızı ampuller yanıyor ama bunlar gözleri daha çok görüyor. Karanlık, karanlık, hafakanlar boğacaktı." Cahit'in konuşması en çok Samim'in, bunları 10 binlerin dönüşünde de anlatmıştır, hoşuna gider. Onu konuşturmakta da en usta odur. "Ama iyi para kazanıyorsundur." "Para bile biriktiriyorum, para. İşin iş demek. Alay etme, yüksek sanatımı gösteriyorum." Cahit bunu biraz gülerek söylemiştir. Söyleyince de cebinden bir banka defteri çıkararak Samim'e uzatır. "Bak bakalım şu deftere. Yazın başından beri ne birikmiş. Ne zannettin ya? Valideye her ay gönderdiğim de cabası." Bu kez de cebinden daha küçük bir defter çıkarır. "Bir de şuna bak. Bu da bizim haşarata verdiğim borçların listesi. Üstüne bir bardak su içmem gerekenlerin yanına da çizgi çizdim." "Ama dublaj seni yormuyordur." "İki saat Robert Taylor'un yerine konuş da göreyim seni. Hem bitti sanma, daha günlerce konuşacağız." "Efendim, sen de talim yapıyorsun. Bir oyuncu için konuşmak önemli bir şey." "Yok canım, sen de konuşursun. İş sahneye çıkınca konuşmak da. Bana kalırsa sinemanın sanatla hiçbir alışverişi yok. Bir sahneyi 10 kez çevir, beğendiğini al, beğenmediğine vur tekmeyi. Tiyatro öyle mi ya? Perde açıldı mı bitti. Sahneye bir kez çıkarsın, çuvalladın mı seyirciyi, aman efendim bu oyunumu ben de beğenmedim, İzin verirseniz yüksek huzurunuza bir kez daha tekrarlayayım diyemezsin. Dede göreyim seni. Adamı öyle bir ıstıklarlar ki bir daha sahneye çıkamazsın. Ya kötü oynayacaksın, kötü oyuncusun, ya da iyi oynayacaksın, iyi oyuncusun. Bu işin ortası yoktur." Kahvedekilerden birinin Cahit'in başarılı bir oyuncu olduğunu söylemesi de onu adam akıllı coşturur. "Söyle söyle, alay da olsa hoşuma gidiyor." "Olay değil, bir gün sahnede seni Hamlet olarak görmek isterim." "Ustalığımı göstermek için Hamlet'i bir gün oynayacağım. Ama ben her zaman bizden, memleketimden bir tip canlandırmayı dilerim sahnede. Ahmet Bey'i, Mehmet Bey'i, Hüseyin Bey'i, daha doğrusu Ahmet'i, Mehmet'i, Hüseyin'i." Cahit uzun boylu, karık sesli bir erkek güzelidir. Karga burnu ona ayrı bir sevimlilik verir. Yandaki masaya kendisini tanıyan kadınlardan biri düştüm, ona şipşak askıntı olur. "Nasılsın Cahit'ciğim?" Cahit de laf hazırdır. "Afiyetinize duacıyım şekerim." Sonra da alçak sesle ağzını eğriterek bizimkilere "Canın çıksın emi." Bir an durur, kahvedekilerin, daha doğrusu Samim'in gevrek gevrek gülüşünün sonunu alır ve "Şu sıralarda bana yakınlaşmak isteyen her kadını parama göz dikmiş sayıyorum." Cennetteki konuşmalar eninde sonunda yine şiire dönüşür. Cahit'in şiirleri 1940 kuşağının öteki toplumcu ozanları gibi insan sevgisi, dostluk duygusu üzerine kurulmuştur. Ama bunların karamsar bir yanı da vardır. Cahit en mutlu anında bile dünyada bir takım cinayetler işlendiğini düşünmekten kendini alamaz. Bu düşünceler onun şiirini kimi zaman kuruluğa da götürür. Ne var, Cahit şiirlerine çokluk sıcak yürekten kopan bir şey katmanın da üstesinden gelir. Kadehimi son damlasına kadar içirdiler. Günahların kefareti ödendi. İnsan için nem varsa felaketlere verdim. Akşamın hayır olsun. İndir kepenkleri. Sabahlara kadar dertleşelim Apostol. Apostol Beyoğlu'ndaki meyhanecilerden birinin adıdır. İçki de Cahit'in en gerçek dostu. Ama içtiği vakit iyice sarhoş olur ve yanındakilere sataşmaya başlar. Doğrusu ya, Cahit doğuştan tedirgindir. İçki bu tedirginliğin sadece örtüsünü kaldırır. Bu tedirginlik Ankara Devlet Konservatuvarı'nda okurken de onun yakasını bırakmamış ve orayı bitirmeden okuldan ayrılmasına yol açmıştır. Konservatuvardan ayrılırken kendisini kapıya kadar geçiren arkadaşlarına Cahit uzun uzun bakmış, sonra arabaya tam binip de oradan uzaklaşacağı sırada sağ kolunu arkadaşlarına doğru gelerek şöyle demiştir. ''Aktör gidiyor, dekorlar kaldı.'' O yıllar eski yeni kavgasının en ateşli yıllarıdır. Eski ozanların hiçbiri ayakta bırakılmaz. Birinin adı geçti mi hadi hop yerden yere vurulur. Cennette bir günde Yahya Kemal'den açılmıştır. Cahit hemen onun bohçasını da dürer. Biz kim, Yahya Kemal kim? Eğer benim yazdığım şiirle onun yazdığını bir araya getirseniz, getirmeye de gerek yok ya, hiçbir benzerlik bulamazsınız. Zevk, duygu, düşünce her şey bizim kuşakla değişmiştir. Cahit daha sonraki yıllarda sinemaya baş oyuncu olarak yerleştikten sonra ise bu kez karşısına öteki film yıldızlarını alacaktır. Sen beni ne sanıyorsun? Beni herkes sanır. Anadolu'nun neresine gitsem işte Cahit Irgat derler. Kardeşim rahat dolaşamıyorum sokaklarda. Üstelik beni filmlerdeki gibi olağanüstü bir insan sanıyorlar. Cennete gelenler arasında ressam Fethi Karakaş, Mümtaz Yener, Haşmet Akal da vardır. Arada bir Lütfü Erişçi de gelir. Çoktur gelenler. Nermi Uygur'un, Kemal Bekir'in, Edip Cansever'in de gelmişliği vardır. 1950'lerden sonra Baylan'da otağı kuran Atilla İlhan'la arkadaşları da buraya zaman zaman düşmüşlerdir. Belki Yılmaz Guru'da, belki Ahmet Oktay, belki Turgay Gönenç, belki Melisa Erdönmez gelmişlerdir. Belkili belkisiz pek çok yazar gelmiştir cennete. Durun hele, bir gün oraya Atilla İlhan'la Fethi Naci de gelmiş, orada gözlerini kendilerinden ayırmayan bir garipçiye rastlamışlardır. Ertesi günde Baylan'da saatlerce bu garipçik için tartışmışlardır. Görevli, değil. Görevli, değil.
16. ayrımın sonu, sayfa 233.